Ayrım 15, Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz, sayfa 199. 19. Bölüm, 27 Ağustos. Kira Svavelsio MC ile ilişkiyi kesmeyi çok isterdi. Lanet olası aydutların gülünç yeleklerine, perçinlerine, kapüşonlarına, dövmelerine tahammül edemiyordu. Ne yazık ki yine işi düşmüştü. Bu nedenle onları paraya boğarken sanki bunu Zalachenko'nun hatırına yapıyormuş havaları takındı. Boğazına kadar gelmişti artık. Aşağılıklar, serseriler diye bağırmak, onları berbere, terziye göndermek geçiyordu içinden. Fakat kendine hakim oldu, soğukkanlı ve ağırbaşlı davrandı. Galinov kendisiyle geldiği için çok mutluydu. Galinov bugün keten kumaştan beyaz bir takım kahverengi deri ayakkabılar giymişti. Karşısında kırmızı koltukta oturuyor, sanki araştırma gezisine çıkmış gibi İsveç dilinin aşağı Almanca ile akrabalığı ile ilgili ya da her neyse işte bir makale okuyordu. Kirayı sakinleştiriyordu, geçmişiyle bağıydı, en önemlisi şu MC serserilerini korkutuyordu. Kira'ya karşı çıkarak bir kadından emir almayı sorun haline getirdiklerinde Galinov'un okuma gözlüğünü alnına kaldırıp buz mavisi gözleriyle şöyle bir bakması susup itaat etmelerine yetiyordu. Kira Galinov'un nelere kadir olduğunu bildiklerini tahmin ediyordu. Galinov'un pasif haline bu nedenle aldırmıyordu. Onun rolü daha sonra açığa çıkacaktı. Lisbeth'i arama işini Bogdanov ve haydutları yürütüyordu. Şimdiye kadar hiçbir şey ona dair en küçük bir iz bile bulamamışlardı. Sanki bir gölgenin peşindeydiler. Üstelik bu gece olanlar yetmezmiş gibi bir imkanı daha harcamışlardı. Kira bu nedenle Svavelsio'nun lideri Marco Sandström'ü çağırmıştı. Sandström bir adamıyla birlikte içeri girdi. Kira adamın adının Krille olduğunu sanıyordu. Aslında adı hiç umurunda değildi. ''Artık bahaneler duymak istemiyorum.'' dedi. ''Bu işin nasıl olabildiğini somut bir şekilde anlatın.'' Marco'nun endişeyle gülümsemesi Kira'nın hoşuna gitti. Marco adamlarının mizacından korktuğu izbandut gibi biriydi. Görünümü diğerlerinden farklıydı. Sakalı yoktu. Uzun saçlı ve göbekli değildi. Yüzü yakışıklı, göğsü biçimliydi. Kira bir zamanlar olduğu gibi hala ona tırnaklarını geçirmeyi düşünebilirdi.
''Üstlendiğimiz görev akıl kârı değil.'' dedi Marco otoriter bir hava takınmaya çalışırken. Bir gözü de bakışlarını bile kaldırmayan Galinov'daydı. Kira bundan da hoşlandı.
''Niye akıl kârı değilmiş? Ben yalnızca adamı gözaltında tutmanızı istiyorum. Başka bir şey değil.''
''Ama 24 saat.'' dedi Marco. ''Kaynağa ihtiyaç var. Hem herhangi birinden bahsetmiyoruz.''
''Bu nasıl oldu?'' dedi Kira sözcüklerin üzerine basarak.
''Bu iblis.'' diye başladı. Kira'nın adının Krille olduğunu tahmin ettiği adam. Marco onu susturdu. ''Bu işi bana bırak Camilla.''
''Kira?''
''Affedersin Kira.'' diye devam etti. ''Blomquist dün öğleden sonra aceleyle teknesine atlayıp kayboldu. Peşinden gitme şansımız yoktu. Zaten hemen arkasından ortalık karıştı. Ada polis ve asker kaynamaya başladı. Blomquist'in nereye gittiğini bilmiyoruz. İkiye ayrıldık.'' Yorma, Sandham'da kaldı. Krille, Mikael'in evinin olduğu sokağa, Belmansgatan'a gitti.
Mikael eve geldi mi?
Akşamın geç saatinde taksiyle geldi. Çok bitkindi. Bütün işaretler kendini hemen yatağa atıp uyuyacağını gösteriyordu. Bence Krille'yi bu durumda bile orada kaldığı için alkışlamalıyız. Mikael'in dairesinin ışığı söndü. Fakat gece saat 1'de elinde bir çantayla dışarı çıktı. Maria Torget metrosuna gitti. Bir kez bile dönüp arkasına bakmadı. İstasyonda bir banka oturup yüzünü ellerine dayadı.
''Hasta gibi görünüyordu.'' dedi Krille.
''Aynen.'' dedi Marco. ''Bu bizi gevşetti, gardımızı düşürdü. Metroda başını cama dayayıp gözlerini kapadı. Tükenmiş gibiydi. Ama sonra?'' Gamlastan'a geldiğinde vagon kapıları kapanırken mermi gibi dışarı fırladı. Perondan aşağı inip kayboldu. Bir daha bulamadık.
Kira bir süre sustu. Yalnızca Galinov'la bakıştı. Marco'nun bunu fark ettiğini gördü. Bakışlarını ellerine indirdi. Hiç hareket etmiyordu. Tecrübeleri sessizliğin ve sükunetin bağırıp çağırmaktan çok daha ürkütücü olduğunu öğretmişti.
bağırıp çağırmak, adamları haşlamak istese de kendisine hakim oldu. "Şu kadının," dedi kuru bir sesle, "Blomquist'in Zandham'da birlikte olduğu kadının kim olduğunu öğrendik mi?"
"Öğrendik tabii. Katrin Lindos, New Torget 6'da oturuyor. Ünlü bir medya fahişesi." "Mikhail için bir anlamı var mı?"
"Yani," diye başladı Krille. Krille at kuyruklu ve sakallı bir adamdı. Küçük gözleri hep ıslaktı. Aşk ilişkilerini değerlendirmek uzmanlık alanının dışındaydı. Yine de bir deneme yapmak istemişti. "Bana aşıklarmış gibi geldi. Bahçede oturup durmadan birbirlerine sarılıyorlardı," diye devam etti.
"Güzel," dedi Kira. "Onu da izlemenizi istiyorum."
"Yapma be Camilla. Affedersin Kira. Bu istediğin az bir şey değil. Bununla üç adres oluyor," dedi Marco.
Kira tekrar sustu. Arkasından adamlara teşekkür etti. Galinov'un uzun ince bedeniyle ayağa kalkıp peşlerinden gitmesine memnun oldu. Belki ilk başta nezaket ifadeleriymiş gibi görünen birkaç şey söyleyecek, daha sonra söylediklerini sindirdiklerinde ödleri boklarına karışacaktı.
Kira'ya göre Galinov bu işlerin ustasıydı ve bu ustalığa gerek vardı. İnisiyatifi bir kez daha kaybetmişti. Öfkeyle daireye göz gezdirdi. 2 yıl önce aracıya satın aldırmışlardı. 170 metrekareydi. Karakterden yoksun ve basit döşenmiş bir evdi. Hiç yoktan iyiydi işte. Kira küfretti, ayağa kalktı. Kapıyı vurmadan köşedeki odaya girdi. Yuri Bogdanov bilgisayarın başındaydı. Ter kokuyordu.
"Şu Blomquist'in bilgisayarı ne oldu?" diye sordu Kira.
"Ne sorduğuna bağlı."
"Nasıl yani?"
"Dediğim gibi sunucusuna girdim."
"Yani yeni bir şey yok."
Bogdanov kıvrandı. Kira adamın bu hareketinden vereceği iyi bir haberi olmadığını da anladı. "Blomquist dün Forsell'i aradı, savunma bakanına. Bu ilginç bir şey tabii. Yalnızca Forsell, GRU'nun hedefinde oldu ve Galinov'un da onunla görülecek bir hesabı olduğu için değil. Bakan dün..."
"Sıçarım bakanına," diye tısladı Kira. "Beni yalnızca Blomquist'in gönderip aldığı şifreli mesajlar ilgilendiriyor."
"Şifrelerini kırmayı başaramadım."
"Başaramadım da ne demek? Başarana kadar devam et."
Bogdanov dudaklarını ısırdı, başını yere eğdi. "Artık içeri giremiyorum."
"Ne diyorsun ya?"
"Dün gece biri Troyan'ımı devre dışı bıraktı."
"Nasıl yani?"
"Bilemiyorum."
"Hani senin Troyanlarını hiç kimse alt edemezdi?"
"Öyle de." Bogdanov tırnağının kenarını ısırdı.
"Yani inanılmaz bir yetenek mi diyorsun?" dedi Kira.
"Öyle görünüyor," diye mırıldandı Bogdanov.
Bu Kira'yı zıvanadan çıkardı ama aklına gelen bir fikirle sükunetini korudu. Bağırmak çağırmak yerine gülümsedi. Lisbeth'in düşleyeceğinden de çok daha yakında olduğunu anladı. Mikael Lisbeth'in Helsten Otel'de kiraladığı odada yatakta uzanıyordu. Lisbeth jaluzileri kapalı pencerenin yanındaki kırmızı koltukta oturmuş, uzak gözlerle Mikael'e bakıyordu. Mikael taş çatlasa birkaç saat uyumuştu. Buraya gelmekle iyi mi etmişti, emin değildi. Ne öyle romantik bir gece geçirmiş ne de iki eski arkadaş buluşması gibi bir şey yaşamışlardı. Tuhaflıklar daha kapının eşiğinde başlamıştı. Lisbeth hemen üzerine atılıp elbiselerini çıkaracakmış gibiydi. Mikael otele gelirken aklında hep Katrin olsa da Lisbeth'e karşı koyamazdı. Ama Lisbeth'in istediği şey Mikael'in bedeni değil, bilgisayarı ile telefonuydu. Aletleri koparırcasına elinden almış, yere siyah ekranlardan kurdu, kafesin içine çömelip tuhaf bir pozisyon almıştı. Hiç hareket etmiyor, hiç konuşmuyordu. Yalnızca ateşli bir tempoyla parmakları çalışıyordu. Mikael'in cinleri tepesine çıkmış, neredeyse boğuluyordum diye hırlamıştı. Lanet olası bir bakanı kurtarmıştı.
"Ya beni rahat bırak da hemen uyuyayım ya da ne yaptığını anlat," demişti.
"Sus," demişti Lisbeth'e.
"Hadi be sen de."
Mikael aklını yemek üzereydi. Hemen oradan gitmek, Lisbeth'in yüzünü bir daha görmek istemiyordu. En sonunda her şeye lanet okuyarak soyundu, yatağın bir tarafına yattı. Çocuk gibi somurtarak uykuya daldı. Lisbeth hava aydınlanırken onun yanına uzandı. Sanki çılgın bir baştan çıkarma numarasıymış gibi kulağına fısıldadı. "Bir Troyan'ın vardı, en iyisinden."
O gece böyle mahvoldu.
Mikael korkuya kapıldı. Kaynaklarının güvenliğinden endişeleniyordu.
Lisbeth'ten hemen açıklama istedi. Lisbeth gönülsüzce de olsa açıkladı. Mikael yaşadıkları çılgınlığın nedenini yavaş yavaş anladı, en azından bir kısmını. Lisbeth de zaten her zaman olduğu gibi fazla ayrıntıya girmemişti. Çok geçmeden gözleri kapandı, başını yastığa koydu ve uyudu. Mikael öfke ve huzursuzluğuyla baş başa kaldı, bir küfür savurdu, bir daha uyuyamayacağından emindi. Ama nasıl olduysa uyumuştu. Uyandığında Lisbeth üzerinde külot ve çok uzun bir gömlekle koltukta oturuyordu. Düşüncelere dalmıştı. Düşle gerçek arasında bir yerdeydi sanki. Mikael hayranlıkla onun bacak kaslarına baktı ve gözlerinin altındaki siyah halkalara. Sonra başını dış kapıya çevirdi. Lisbeth'in sesini o zaman duydu. ''Kahvaltı geldi.'' ''Ne güzel.'' dedi Mikael. Gidip iki tepsiyi aldı, yatağın üzerine koydu. Pencerenin yanındaki Nespresso makinesinde kahve yaptı, yatağın üzerine oturdu. Lisbeth de gelip karşısına oturdu. Mikael hem bir yabancıya hem de yakın bir arkadaşına bakar gibi baktı ve bir şeyi hiç olmadığı kadar açık hissetti. Lisbeth'i anlıyordu ve onu anlamıyordu. ''Niçin tereddüt ettin?'' dedi. Lisbeth Mikael'in sorusundan hoşlanmadı, yüz ifadesini de beğenmedi. Oradan kaçmak ya da onu yatağa yatırıp susturmak istiyordu. Paulina'yı, kocasını ve eline aldığı demir ütüyü düşündü ve çok gerilerden, çocukluğundan daha da kötü şeyler aklına geldi. Mikael'in sorusuna cevap vermeyi düşünmüyordu ama yine de bir şey hatırladım dedi. Mikael dikkatle baktı, Lisbeth çenesini tutamadığı için hemen pişman oldu. ''Ne hatırladın?''
''Hiçbir şey.''
''Yapma ama.''
''Aide mi?''
''Nelerini hatırladın?''
''Deşme şunu içinden.'' dedi. ''Deşme.''
''Şeyi hatırladım.'' diye başladı Lisbeth. Sanki kendine engel olamıyormuş ya da içinde bir şey, ne olursa olsun her şeyi anlatmak istiyormuş gibi. ''Neyi?'' dedi Mikael.
''Annem Camilla'nın bizden bir şeyler çaldığını, Zala'yı korumak için polise yalan söylediğini, sosyal kurumlarda bize çamur attığını biliyordu ve evin cehenneme dönmesinde katkısının olduğunu.''
''Biliyorum.'' dedi Mikael.
''Biliyor musun?''
''Holger anlattı.''
''Peki şeyi de biliyor musun?''
''Neyi?'' Lisbeth boş vermeyi düşündü ama içinde tutamadı.
''Annemin canına tak etmişti, Camilla'yı evden atmakla tehdit etti.''
''Bunu bilmiyordum.''
''Öyle oldu.''
''Camilla daha çocuktu ama.''
''12 yaşında.''
''Yine de.''
''Belki bir çeşit sinir kriziydi, ciddi bir şey değildi. Ama annem hep benim yanımdaydı, bunu biliyorum. Camilla'dan hoşlanmıyordu.''
''Bu bütün ailelerde olabilir, çocuklardan biri gözde olur.''
''Ancak sonuçları vardı, bizi körleştirdi.''
''Neye karşı?''
''Olanlara.''
''Neler oluyordu?''
''Sus!'' diye düşündü Lisbeth. ''Sus!''
Çığlıklar atmak, oradan kaçmak istiyordu. Yine de devam etti. Kontrol edemediği bir güç önüne katmış onu itekliyordu sanki.
''Biz Camilla'nın Zala'sı var diye düşünüyorduk. Evdeki savaşta ikiye karşı ikiydik. Annem ile ben, Zala ile Camilla. Ama öyle değildi. Camilla yalnızdı.''
''Hepiniz yalnızdınız.''
''En kötüsü onun durumuydu.''
''Nasıl yani?'' Lisbeth bakışlarını uzaklara çevirdi. ''Zala bazı geceler odamıza geliyordu. Nedenini anlayamamıştım o zaman, kafama da takmamıştım. Adam kötüydü, ne isterse yapardı, böyleydi işte. O zaman düşündüğüm tek bir şey vardı.
Anneni dayak ve eziyetten kurtarmak.
Zala'yı öldürmek istiyordum. Camilla'nın onunla bir olduğunu biliyordum. Yani Camilla'ya ne olur diye dert etmem için hiçbir neden yoktu.
Anlaşılır bir şey.
Ama Zala'nın niye değiştiğini merak edip düşünmeliydim.''
''Nasıl değişti?''
''Evde daha çok gecelemeye başladı. Bu resme uymuyordu. Lükse ve etrafında hizmetçilerin olmasına alışıktı. Yine de eve sık gelmeye başladı. Demek ki oyunda yeni bir taş vardı. Bunun ne olduğunu Tverskoy bulvarında anladım. Camilla'ya bütün erkeklerin baktığı gibi bakıyordu.''
''Yani geceleri onun için mi geliyordu?''
''Camilla'yı alıp oturma odasına geçiyordu. Seslerini dinlerken bana ve anneme karşı planlar yaptıklarını düşünüyordum hep. Fakat o zaman yorumlayamadığım başka şeyler de duyuyordum. Pek çok kez arabayı da gidiyorlardı.''
''Kıza cinsel tacizde mi bulunuyordu?''
''Kızı tarumar etti.''
''E bunun suçlusu sen değilsin.''
Lisbeth çığlık atmak istedi. Sorunu cevapladım işte dedi. Annemin ve benim ona yardım etmek için serçe parmağımızı bile kıpırdatmadığımızı anladım. Kafama dank eden şey buydu, tereddüt etmemin nedeni.
Mikael sustu, duyduklarını sindirmeye çalıştı. Sonra elini Lisbeth'in omzuna koydu. Lisbeth elini itti, pencereye baktı. Biliyor musun ne düşünüyorum dedi Mikael. Lisbeth cevap vermedi. Sen insanlara öyle kolay ateş edecek biri değilsin.
Boş laf.
Yok, dediğim gibi Lisbeth, hep buna inandım.
Lisbeth tepsiden bir kruvasan aldı. Mikael'den daha çok kendi kendine mırıldandı. Ama onu öldürmeliydim dedi. Şimdi hepimizin peşinde.
20. bölüm 27 Ağustos. Jan Bublanski yıllardır kapağını açmadı. 12 yıllık Grant's viski şişesini almıştı yanına. Aslında bu prensiplerine aykırıydı. Ama tanık içki istediği için o kadar titiz davranmak istememişti. Dünden beri bütün dikkatini Nima Rita'nın ölümüyle ilgili soruşturmaya vermişti. Sherpa ile karşılaşmış bir tanığı dinlemek için zahmetten kaçınmazdı. Adam Haninge semtinde küçük bir dairede oturuyordu. Bublanski'nin gördüğü en berbat daire olmasa da katlanılır gibi değildi, leş gibi kokuyordu. Her tarafta şişe, kül tabloları ve yemek artıkları vardı. Ancak adamdan bir çeşit bohem zarafeti üşüyordu. Beyaz bir gömlek giymiş, Paris tarzı bere takmıştı. Bay Yervinen dedi Bublanski.
Komiser.
Bu uyar mı? Bublanski viski şişesini havaya kaldırdı. Yervinen cevap olarak gülümsedi. Mutfaktaki tahta sandalyelere oturdular. Adının Nima Rita olduğunu öğrendiğimiz adamla 18 Ağustos gecesi karşılaştın değil mi dedi Bublanski.
Evet, karşılaştım. Zır delinin tekiydi. Berbat bir durumdaydım. Genellikle Nora Bantorget'te duran bir adamı bekliyordum. İçki satacaktım. Bu serseri ortaya çıktı. Ayakta zor duruyordu. Aslında çenemi tutmalıydım. Adamın deli olduğu 100 metreden belliydi. Tabiatım itibarıyla konuşkan biriyim. Merak edip nazik yumuşak bir ifadeyle neyin var diye sordum. Bu yetti. Adam bağırmaya başladı.
Hangi dilde?
İngilizce, İsveççe.
Yani İsveççe konuşabiliyordu.
İşte en azından birkaç kelime konuştu. Anlamak imkansızdı. Bulutların arasındaydım diye bağırdı. Tanrılarla savaşmış, ölülerle konuşmuş.
Everest Dağı'ndan bahsetmiş olabilir mi?
Olabilir, fazla dikkatle dinlemedim. Çok sarsılmıştım. Bu tür gevezeliklere dayanacak halde değildim.
Yani neler dediğini tam olarak hatırlamıyorsun.
Bir sürü insanın hayatını kurtarmış. I saved many lives dedi.
Parmakları kesilmiş ellerini gösterdi. Savunma Bakanı Forsell hakkında bir şeyler dedi mi? Heikki Järvinen şaşkın gözlerle baktı. Kadehine viski doldurdu. Titreyen ellerle kafasına dikti.
Bunu söylemen çok tuhaf dedi.
Nesi tuhaf?
Forsell'in adını andığını hatırlıyorum ama o kadar tuhaf bir şey değil olmasa gerek. Onun hakkında herkes konuşuyor.
Tam olarak ne dedi?
Sanırım onu tanıdığını. Bir sürü ünlüyü tanıyormuş. Hani inanılacak şeyler değil, kafamı şişirdi. Ne dediğini anlamadım. Ağzımdan aptalca bir şey çıktı.
Nasıl bir şey?
Yani ırkçı bir şeyler değildi ama belki pek akıllıca bir şey de değildi. Çinli Cheng Ching Chung olduğunu söyledim. Adam köpürdü, bana vurdu, şaşırıp kaldım. Doğru konuşmak gerekirse korkudan altıma sıçtım, aklın alıyor mu?
Berbat bir durum tabii.
Hayvan gibi kan aktı diye devam etti Yervinen heyecanla. Yarası hala duruyor, işte bak.
Dudağını işaret etti, bir yara vardı ama vücudunun her tarafı yara bere içindeydi. Bu nedenle adamın gösterdiği yara Bublanski'yi pek etkilemedi. Sonra ne oldu?
Çekip gitti. Şansı varmış. Aslında ertesi gün öldüğüne göre şanslı dememek gerek. Ama o zaman böyle düşündüm. Çünkü Vazagatan'a iner inmez bir satıcıyla karşılaştı.
Bublanski masanın üzerinden adama doğru eğildi. İçki satıcısıydı.
Biliyorsun orada bir otel var. O otele yakın bir yerde bir adam onu durdurdu. Ona bir şişe verdiğini gördüm. Ama çok uzaktı. Belki de yanılıyorum.
Nasıl bir adamdı?
Satıcı mı?
Evet.
Bilemiyorum. İnceydi, siyah saçlıydı, uzundu. Üzerinde siyah bir ceket ve kot pantolon vardı ve şapka takıyordu. Yüzünü göremedim.
Bağımlıya benziyor muydu?
Sanmam, öyle yürümüyordu.
Nasıl yani?
Adımları hafif ve hızlıydı.
Atletik yani.
Belki.
Bublanski bir süre sessizce oturup Yarvinen'i inceledi. Adamın dipsiz bir kuyuya doğru yuvarlanırken gözlerinin önündeki görüntüyü korumaya çalıştığını hissetti. Savaşçı ruhunu bütünüyle kaybetmemişti. Adamın nereye gittiğini gördün mü?
Merkeze doğru yürüdü. Bir ara peşine takılmayı düşündüm ama yetişmem imkansızdı.
Belki adam içki satıcısı değildi. Belki tek amacı Nima Rita'ya bir şişe içki vermekti.
Yani demek istiyorsun ki...
Bir şey demek istemiyorum. Nima Rita zehirlenerek öldü. Ciğerlerinin durumuna bakılırsa zehri alkolden almış olabilir. Yani bu adamla ilgilenme nedenim bu.
Heikki Yervinen bir kadeh daha viski içti. Öyleyse söylemem gereken bir şey var.
Ne?
Adam kendisini zehirlemeye çalıştıklarını söyledi.
Nasıl?
Yani bunu da tam anlayamadım. Homurdandı, bağırarak ne harika işler yaptığını, ne kadar hatırı sayılır insan tanıdığını söyledi. Sanki tımarhanede kalmış da ilaç içmeyi reddetmiş gibi geldi bana. ''They tried to poison me'' diye bağırdı.
Dipnot İngilizce, beni zehirlemeye çalıştılar. ''But I ran, I climbed down a mountain to the lake.'' Dipnot İngilizce, ama kaçtığım dağdan göle kadar indim.
En azından böyle hatırlıyorum. Doktorlardan kaçmış.
Dağdan göle?
Sanırım.
İsveç'te mi yoksa dışarıda mı hastanede kalmış? İzlenimin ne diye sordu Bublanski.
İsveç'te sanırım. Sanki hemen arkasındaymış gibi bir yeri işaret etti. Ama bir yandan da her yönü işaret ediyordu. Sanki gökyüzü ve dövüştüğü tanrılar da hemen köşedeymiş gibi.
Anladım dedi Bublanski. Oradan çıkmaya can atıyordu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 213.